Ayrım 8, sayfa 92. Payitahtta herkes Şehzade Mustafa ile Mahpeker'in çocuklarının durumunu tartışıyordu. Sultan Osman Han onların katlini isteyecek miydi, yoksa babası Sultan Ahmet Han gibi Fatih Kanunnamesini esnetip canlarını bağışlayacak mıydı? İlk aylarda Şehzade Mustafa'nın dairesinde pek bir korku yoktu. Çünkü hem tabipler hem ulema şehzadenin tahta çıkmasının, Müslümanlara emir olmasının uygun bulunmadığını raporlar ve fetvalarla ilan etmişlerdi. Şu halde canına kastetmenin akıllıca bir iş olmadığına inanılıyordu. Bir de Şehzade Mustafa her ne olursa olsun devlet-i aliyede tahta oturmuş, hükümdarlık yapmış bir kişiydi. Hasta birinin, hele ki bu kişi tahttan indirilmiş bir sultansa, boğdurulması halka izah edilemezdi. Öyle de oldu. Sultan Ahmet Han amcasının huzurunu bozacak bir iş yapmadı. Onu kendi dairesinde sakin bir hayat yaşamaya terk etti. Görmezden geldi. Fakat Fürdanlı Sultan'ın bu işin peşini bırakmadığı konuşuluyordu. Tuhaf olan da buydu zaten. Sultan Ahmet Han vefat ettiğinde saltanat talep etmeyen Fürdanlı Sultan şimdi oğlu adına gizli bir savaş başlatıyordu. Bir kulağı devamlı saraydaydı. Casusları sayesinde her şeyden haberdar oluyor. Yeniçeri zorbalarını da el altından Sultan Osman'a karşı besliyordu. Sarayın önde gelen bazı isimleri de hala onun emrindeydiler. Gururu kırılan bir ananın neyi göze alabileceğini bilen bir tek o vardı. Belki bir de Mahpeker Sultan. İkisi bir araya geldiklerinde konuşulan tek şey evlatların sıhhatiydi. Yani daha açık söylemek gerekirse tahtın akıbetinin ne olacağıydı. Fürdanlı Sultan evladı Mustafa'nın kullanıldığını, onuruyla oynandığını düşünüyor, bu lekeyi temizleyeceğini söylüyordu. Mustafa'm kimseden tahtı istemedi. Hatta elinin tersiyle her şeyi bir kenara itti. Onu zorla sultan yaptılar. Sonra yine kendi arzularıyla tahttan indirdiler. Bugün ben zayıfım, güçsüzüm diye rahat mı bulacaklar? Kulun soramadığı hesabı Allah elbette soracaktır. Mahpeker onun kadar cesur değildi. Bir pusula üç evladının kellesini bir gecede götürebilirdi. Bu yüzden el altından Fuldane'yi destekleyerek kendine yer açmaya çalışıyor. Tek başına olduğu zaman ümera ve ulemaya bu hususu hiç açmıyordu. Eski saray, Sultan Osman Han idaresindeki birkaç yılı dedikodular ve fısıltılar dışında başka huzursuzluk görmeden atlattı. Şehzadeler ve diğer kadın efendiler hayattaydı. Büyük valide Safiye Sultan dünyadan sessiz sedasız göçüp gittiğinde bu yeni valideyi selamlayan saray sorterlerinin çok umurunda olmadı. Safiye Sultan payitahtta yaşayan halkın omuzlarında dualar eşliğinde uğurlandı. Cenazenin bu kadar kalabalık olması Safiye Sultan'ın hayır işlerine verdiği önemden kaynaklanıyordu. Şehirde ilan edilmemiş bir yas tutuluyordu ve neredeyse günlerce ağlayanlar oldu. Safiye Sultan'ın vefatından sonra Füldane Sultan'la Mahpeker birbirlerine daha da yaklaştı. Füldane merhumenin dairesine taşınınca Mahpeker'e komşu oldu. Artık daireleri yan yanaydı. Günler geceleri, geceler günleri kovalarken Mahpeker hep yaşadıklarını düşünüyordu. Haseki olduğunda sarayı her şeyiyle tanıdığını ve Ümera'nın bütün işlerini öğrendiğini zannetmişti. Halbuki şimdi Sultan Ahmet Han vefat edip de eski saraya yerleştiğinden beri hayat ona ne çok şey öğretmiş, bildiği ne çok şeyi yalanlamıştı ve daha neler öğrenecekti, kim bilir. Büyük validenin acısı eski sarayda henüz tazeyken bir sabah Sultanahmet Camisi'nin minarelerinden salağa okunmaya başlandı. Herkes sağa sola koşturuyor, kimin vefat ettiğini öğrenmeye çalışıyordu. Şehzadelerden birinin canına kıyılmış olabilir miydi? Yoksa hepsi bir elden... Aman Allah'ım! Hem Mahpeker hem Fuldane Sultan çığlıklar ata ata evlatlarının dairelerine koştular. Murat, Kasım ve İbrahim odalarında kitap okuyorlardı. Şehzade Mustafa her zamanki haliyle bahçeyi izliyordu. Kalfaların söylediğine göre Veliaht Şehzade Mehmet de hayattaydı. Müezzin efendinin salası bittiğinde eski kadın efendiler, valide sultanlar, kalfalar ve cariyeler pür dikkat kesildiler. Hani nasıl derler, çıt bile çıkmıyordu koca sarayda. Devletlü, İsmetlü, Mahfiruze Hatice Valide Sultan, Ahiyatüşşan Hazretleri vefat eylemiştir. Valide Sultan'ın henüz 30'unda öleceğine kimse inanmamıştı elbette. Sıradan bir hastalık diye saraydan dışarıya laf sızdırılmamış, bu yüzden eski saray da hastalığın üstünde pek durmamıştı. Fakat kader hükmünü icra ediyordu. O da kocası Sultan Ahmet Han gibi genç yaşta hayatını kaybetti. Geride bir sultan bırakmıştı. Kurtlar sofrasının açları onu parçalamak için fırsat kolluyordu. Sultan Osman ise dışarıdaki düşmanlarını ezdikten sonra planladığı büyük yenilik hareketini harekete geçirmek derdindeydi. Bu yüzden Lehistan üzerine sefer düzenlemeye karar verdi. Sefer daha başlamadan sarayın koridorlarında bir hayalet dolaşmaya başladı. 19 kardeşini bir günde boğduran sultanın dedesi Mehmet Han'ın sesiydi bu. Kardeş katli sanki geri dönüyordu. Sultan Osman Han, Mahpeyker'in şehzadelerinin henüz küçük yaşta olduklarını düşünüyor. Onlardan kendisine ve devletine bir zarar gelmeyeceğini biliyordu. Veliaht Şehzade, kardeşi Mehmet ise artık yaşını almıştı. Ordusuyla birlikte Lehistan üzerine yürüdüğünde Veliaht Mehmet'in etrafında yeni bir iktidar toplanabilir, Sultanahmet Sultan'ın gözünün içine bakanlarla Mahpeyker Sultan'ın dairesinde kendi menfaatleri için tezgah kuran ağalar harekete geçebilirdi. Bu yüzden Şehzade Mehmet'in katli isteniyordu. Lakin bu iş o kadar kolay değildi. Şehristan'ın bu emri yerine getirilmesi için fetva vermesi gerekiyordu. Sultan, kayınpederi de olan Şeyhülislam Esat Efendi'ye mevzuyu açınca Esat Efendi önce işi sulhla çözme yoluna gitti. Sultan Mustafa'dan taht alınırken Mahfiruz Sultan'ın verdiği sözü ve yapılan akdi hatırlattı. Yeni bir katil işine karşı olduğunu beyan etti. Osman Han sinirlenmişti. "Benimle yapılan bir akit varsa söyle, tutayım." diye çıkıştı. Anamla yapılan akiti sorarsan sizin kabahatinizdir. Ne zamandır bu devlet haremden, dahi eski saraydan yönetiliyor da siz oturup kadınlarla iş tutuyorsunuz? Şeyhülislam bir şey diyemedi elbette. Hükümdarlığı boyunca kadınların yönetime karışmaması için var gücüyle uğraşan padişah bu sözünde haklıydı. Fakat yine de veliahtın katli için fetva yazamıyordu. Kayınpederinden ümidini kesen Sultan Osman bu kez devletin Şeyhülislam'dan sonra gelen kanun ve din adamına müracaat etti. Rumeli kazaskeri Taşköprülüzade Mehmet Kemalettin Efendi Şeyhülislam'ın reddettiği teklifi kabul eder miydi? Durumdan haberdar olan vezirler Kemalettin Efendi'nin Şeyhülislam olmak gibi bir arzusu olduğunu biliyorlardı. Haliyle fetvanın bir çırpıda çıkacağını düşünüyorlardı. Zamanının en büyük alimlerinden olan bu ulu zat hepsine birer tokat vurmakta gecikmedi. Sultanın teklifini reddetti. Sultan Osman çılgına dönmüştü. Devletin bekasını ilgilendiren böyle bir hususta nasıl olur da emri havada bırakılırdı. Saraydan kalkıp doğruca Kemalettin Efendi'nin yanında aldı soluğu. "Sen kim olasın ki devletin bekasını başka bir hususta tartasın Hoca Efendi?" diye kükrüyordu. Aslında genç sultan yalvarıyordu. "Veliahtın tahtı ele geçirmek isteyeceğini söylemişsiniz sultanım. Bunu nereden bilebiliriz?" "Tahtı ele geçirince hocam." Kemalettin Efendi ikna olmuyordu. Sultansa Fatih Kanunnamesinden kapı açıyor, kendisinin bunu yapmaya hakkı olduğunu söylüyordu. Hem Şeyhülislam'ın hem Kemalettin Efendi'nin dile getirmediği gerçek, artık ülema arasında bu kanunun esnetilmesine yönelik bir ittifak bulunduydu. Buna sebep olansa belki Sultan Mehmet'in bir gecede 19 kardeşini boğdurmasıydı. Kim bilir? Ne var ki rical hükümde birliğe ermiş olsa da iş kanunu değiştirmeye gelince çekimser davranıyordu. "Bak hoca efendi, bu benim için bir haktır, senin için bir ödevdir. Kanunnamede yazan hükmü yok sayamazsın." Taşköprülüzade "kanunu tatbik etmeli, diğer şehzadeleri de yazmalısınız." diyecekken sultanın kendisini aslında tam da bununla tehdit ettiğini şimdi anladı. Lafını ağzında tuttu, yere düşürmedi. Yapabileceği bir şey yoktu artık. Yazdığı fetvanın altına "şayet suçluysa" ibaresi koyarak ve en azından diğer şehzadeleri kurtardığına inanarak kağıdı uzattı. Sultan Osman aldığı fetvanın hemen tatbikine koyulmuştu. Ocak ayının 12. günü sabah cellatlar Veliaht Mehmet'in dairesine habersizce dalınca şehzade neye uğradığını şaşırmıştı. O anda dilinden dökülen sözler sultana dizilen bedduaydı. "Osman, Allah'tan dilerim ki ömrü devletin berbat olup beni ömrümden nece mahrum eyledinse sen dahi behremend olmayasın." Cellatlar daha fazlasına müsaade etmeden ibrişim kement atıp şehzadeyi boğmaya başladı. Türk'ün töresinde hanedan üyelerinin kanı akıtılmaz, kanın yere değmesine müsaade edilmezdi. Haliyle katledilecek üyeler ekseri boğularak can verirlerdi. Şehzade Mehmet fazla direnemedi. Acı bir inletinin peşinden elleri ve kolları çözüldü, güçten kuvvetten kesildi. Biraz sonra şehadet getirerek ruhunu teslim etti. O günden sonra veliahtlık makamına Mahpeyker Sultan'ın 8 yaşındaki oğlu Şehzade Murat geçiyordu. Haber duyulur duyulmaz hem payitahtta hem eski sarayda kara yas tutuldu. Ahali Sultan Osman'ın asıl şimdi taht davasıyla yüzleşeceğini, çünkü veliahtın Mahpeyker Kösem Sultan'ın oğluna geçtiğini konuşuyordu. Halkın derin bir sevgiyle bağlı olduğu bu kadın hem evlatlarını kolay kolay feda ettirmez, hem devletin bekası düşünülecek olursa terazide ağır basardı. Şehzade Mehmet'in öldürülmesi, bütün şehzadeleri Osmanoğlu oldukları için büyük bir saygı besleyen ahali arasında mırıldanmaya yol açtı. İstanbul halkı Sultan Osman'ı suçluyor, lakin açıktan bunu dile getiremiyordu. Şehzadenin cenazesi defnedildikten 12 gün sonra şehri buz kesti. Haliç baştan sona donmuş, Galata ile İstanbul arası yürüyerek geçilir olmuştu. İstanbullular bunu Şehzade Hazretlerinin dilden dile dolaşan bedduasına yordu. Osman'ın yanlış yaptığı tekrar tekrar fısıldanıyordu. Herkesi bir anda muhasebeye davet eden hadise ise 2 hafta sonra yaşandı. Bu kez bütün İstanbul Boğazı buz tutmuştu. Ulemadan kimisi kıyametin yaklaştığını söylüyor, ahali ise erzak taşıyan gemiler limana giremediği için baş gösteren kıtlıktan yakınıyordu. Şubat ayında etin okkasının 15 akçeye kadar çıkmasına kimse mani olamadı. Halk sokaklara iniyor, sesini yükseltiyor, şehri yönetenlerden durum için bir hal çaresi dileniyordu. Aklı başında 3-5 kişi "bu yaşadıklarımız daha işin başı" diye konuşmuştu. Belli ki Allah şehzademizin bedduasını kabul etmiş, durun bakalım Sultan Osman'ın başına neler gelecek ve biz daha neler göreceğiz. Dua edelim de Allah devletimize zeval vermesin. Şehzade Mehmet'in katlinden sonra boğazın buz tutması ve payitahtta kıtlık yaşanması değildi bütün mesele. Sarayda hemen biraz sonra yaşanan hadiseyle çalkalandı. Sadrazam İstanköylü Ahmet Paşazade Güzelce Çelebi Ali Paşa hayatını kaybetti. Ahali haşa teala şehzadenin katlini birinci surun üflenmesine, Sadrazam Hazretlerinin vefatını ikincisine benzetmeye başladı. Söylenenlere göre Sultan Osman'ın kıyameti yaklaşıyordu. Hafazan Allah, devleti Ali'ye zarar görmesindi. Sultanın o günden sonra attığı adımlar fısıltıları bir nebze olsun kesmişti. Genç Sultan Osman Lehistan üzerine sefere hazırlanıyor, diğer taraftan Avrupa'da başlamak üzere olan uzun 30 yıl savaşlarında tarihi bir rol üstlenip Almanya'daki Protestanlarla İsveç halkını Alman imparatoruna karşı ayaklandırıyordu. Ortodokslara sahip çıkan Fatih'ten, Protestanları himaye eden Kanuni'den sonra şimdi de onun torunu Sultan Osman Avrupa'nın göğsüne saplanacak hançeri kaldırmış, hamlesini yapmıştı. Hünkârın Lehistan seferiyle amacı Baltık Denizi'ne kadar ulaşmak, burayı güvene alınca büyük bir donanma oluşturup okyanustaki Alman ve İngiliz krallıklarını dizginlemekti. Bu plan bir anda Sultan Osman Han'a hürmeti artırmıştı. Artık başına gelecekler şehzadenin bedduasıyla değil, Allah yolunda edeceği cihatla ilişkilendirilir olmuştu. Nitekim Osman Han büyük bir tören ve ihtişamla ordusunun başına geçti. Davut Paşa kışlasında cuma namazı kılındı. Ardından bütün asker küsüf namazı için tekrar secdeye kapandı. 21 Mayıs 1621 günü şehirde yine büyük bir dedikodu yayıldı. O gün payitahtın semasında güneş tutulmuş, şehir güpegündüz karanlığa gömülmüştü. Ahali sultanın böyle uğursuz bir günde sefere çıkmasını yanlış buluyor, bir gün daha konaklayıp ertesi gün çıkmasını istiyordu. Osman Han bu sözlere aldırış etmedi. Dedikoduların kapı kulu ocakları tarafından çıkarıldığını söyledi. Bu askerlere güvenmiyordu da. Amcası Mustafa tahta geçtiğinde devletin bekasına sahip çıkmadıklarını, sırf fazladan cülus alabilmek için, kendi menfaatlerine çalışmak için huzuru bozduklarını düşünüyordu. Sultana göre asıl uğursuzluk bu askerle sefere gitmekti. Dediğini de yaptı. Aynı gün kimseyi dinlemeden sefer emri verdi. Aylıklarına istedikleri zammı alamayan, sık sık sultan tarafından bizzat teftişe uğrayıp Kapıkulu subayları ve Yeniçeriler mırıldana mırıldana payitahttan ayrıldı. Yürüyüş 1 Eylül'de başlayan savaşa kadar devam etti. Sultan Osman, dedelerinin terk ettiği usulü yeniden tesis etmiş, ordusunun başında bizzat sefere katılmıştı. Ahali Hotin'de cereyan eden çarpışmalar hakkında her gün bir haber almak niyetiyle sarayın etrafına geliyordu. Gerçekler elbette saklanıyordu ama her gerçek de bir yerden sızıp kulaklara vuruluyordu. Söylenenler doğruysa Sultan Osman Han en yakınındaki adamının Sadrazam Ohrili Hüseyin Paşa'nın ihanetini görmüştü. Kale düşürülemiyordu. Yeniçeri de itaatsizlik yapıyor, sultanı zora düşürmek istiyordu. Sultanın bu vesileyle 100 Yeniçeri kellesini oracıkta savaş meydanında vurdurduğu, bir daha itaatsizlik yapılırsa daha büyük cezalar vereceğini söylediği gelen fısıltılardandı. Halk haberleri endişeyle takip ediyordu. Nihayet kış geldi. Ordunun ve sultanın Hotin'de kışlayacağı haberi payitahta düştü. Demek ki haberler doğruydu. Yoksa sultanın sefere çıktığı yerde konaklaması da ne demekti? Dedikodular böylece devam etti. Nihayet sultan 8 aydan fazla zaman sonra 12 Ocak 1622'de Lehleri yenmiş olarak İstanbul'a giriş yaptı. Şair Nefi sultanın gazasını kutlayan şiirinde ona şöyle bağırıyordu. Aferin ey rüzgarın şeyh suvarı saf deri. Arşa as şimden geri tiye Süreyya gevheri. Artık payitaht sultanın sefere çıktığı günkü payitaht olmayacaktı. Dışarıdaki savaş bitmişti, asıl çarpışma içeride başlayacaktı. Savaş meydanında Osman Han'dan tokat yiyen Yeniçeriler yanaklarına değil, ellerini ovuşturuyordu. Sultansa elini kesesine değil, kılıcını atıyordu. Sultanın bu işinde herkes ona karşıydı. Ulema, Şeyhülislam Efendi ki padişahın kayınpederiydi, sultanın hacca gitme kararını kabul etmiyordu. Kapıkulu ocakları ise neredeyse kazan kaldıracaktı. 18 Mayıs sabahına kadar herkes bu işten dönüleceğini ümit etmişti. Yeniçerilere göre sultanın niyeti hac değildi. Türkmenlerden ve Mısır'daki Memlüklerden toplanan yeni bir ordunun başına geçecek, o askerle payitahta yürüyüp bütün Yeniçeri ve Kapıkulu'yu yok edecekti. Kaptan-ı Derya'ya donanmayı sultanın yanına getirmesi de emredilmişti. Plan hazırdı. Kapıkulu subayları sultanın beylerbeyine gönderdiği asker toplama fermanını gizlice ele geçirmişlerdi. Osman Han'ı durdurmaya çalışan ilk kişi Şeyhülislam Esat Efendi'ydi. Dedelerinin izinden gitmesi gerektiğini, hac için payitahtı terk edemeyeceğini söyledi kendisine. Ne var ki sultan onu değil, meşahat payesi verdiği hocası Ömer Efendi'yi dinliyordu. Hacı-i Sultani Yeniçeriler bir yakalasalar paramparça edeceklerdi ama bulamıyorlardı. O sabah sultanın tuğları Üsküdar'a çekilince bütün ümitler yıkılmıştı. Sultan yanında sadrazamı, defterdarı, nişancısı ve 40 müteferrikayla 30 divanı Hümayun katibini götürüyordu. Görünen o ki giden sadece padişah değil, neredeyse bütün devletti. Yeniçeri'den 500, kapı kullarından 1000 kişi seçilmişti. Geride kalan binlerce asker payitahta yatacaktı. Yatmadılar. Güneşin doğmasıyla birlikte tuğlar görünür olduğunda hemen bir Yeniçeri yol alıp durumu ağalarına haber verdi. Ağalar kazan kaldırdılar. Doğruca Şeyhülislam Esat Efendi'nin kapısına çalıp fetva istediler. Askerleriyle at meydanında toplandılar. Bağırış çağırış içinde herkes Hacı-i Sultani'yi görmek istiyordu. Şeyhülislam'dan aldıkları fetvayı seslice okudular. Padişahlara hac lazım değildir. Yerinde oturup adaletten zimmelemek evladır. Caiz ki bir fitne zuhur eyleye. Yeniçeriler sarayın yolunu kapatmışlardı. Allah korusun, ortada büyük bir ateş yanıyordu ve alevler saraya sıçramak üzereydi. Öğleye doğru padişahın otağının Üsküdar'a geçmesi kararlaştırılınca araya Hüdayi Hazretleri girdi. Sultana sabır ve sükunet telkin etti. Onu kararından vazgeçirmeye çalıştı. Sultan Osman artık Okunyay'dan çıktığını, bu asker adam edilmezse devletin yakın vakitte yıkılacağını söylüyordu. Getirilen fetvayı eliyle yırtsa da otağının saraydan çıkarılamayacağını öğrenince iyice kızdı. Halk evlerine çekilmiş, korkudan kapılarını pencerelerini kilitlemiş vaziyette olanları izliyordu. Askerler öfkelerini sultana değil, onun yakınındakilere göstermek için özel gayret gösteriyordu. İş büyüyünce tekrar Şeyhülislam'ın huzuruna çıktılar. Ondan yeni bir fetva aldılar. Padişahı hataya sevk edenleri cezalandırmak istediler. Esat Efendi fetvasında bunu açıkça kapı araladı. Sual, padişahı cihanbanı azdırıp Beytülmali Müslimini telef ettirip bunca fitne ve fetarete sebep olan kişilere şeran ne lazım gelir? El cevap katil lazım gelir. Ertesi gün 10.000'den fazla asker Fatih Camisi'ne namazlarını kılıp topluca Sultanahmet Camisi'ne yürüdü. Ulema avluda onları bekliyordu. Kapıkulu subaylarıyla Yeniçeri ağları Şeyhülislam Esat Efendi'nin başkanlığındaki heyetle uzun uzun görüştü. Ulemanın tavsiyesiyle bazı isteklerinden vazgeçti. İlle de kellesini istedikleri adamların isimlerini bir kağıda yazdılar. Altına da ulemanın imzalarını attırdılar. Kellesi istenenlerin başında Hacı Sultani Ömer Efendi vardı. Alimlerden oluşan heyet saraya girip sultanın huzuruna vardı. Askerlerin isteklerini yüzüne okudu. 10.000'den fazla asker heyecanla gelecek haberi bekledi. Vakit ilerledi. Biraz daha geçti, biraz daha. Sonunda Ayasofya'nın minarelerine çıkıp sarayı gözetleyen askerlerden Yeniçeri ağası Ali'ye bir haber geldi. Sultan alimlerin hepsini tutuklatmıştı. Ali ağa haberi gönderen askerlerden yeni bir bilgi daha istedi. Sorusu surun son kez üflenmesiyle çağrı gibiydi. Sarayda kaç asker görünüyor? Diyiverin. Ve az sonra haber geldi. Sultan Osman'ın kıyametine az kalmıştı. Bizden azcadır. Az olan bile bizden taraftır. Ayrım sonu sayfa 105.